Ayrım 17, sayfa 225. İkinci nikah. Saat uzun bir gürültüyle vurdu. İkisi birden gözlerini kaldırdılar. Gene kadın dizlerinin üstünde açık duran kağıt parçasını hafifçe iterek sobanın önünde yüzü koyun yatmış, dirseklerinin üzerine dayanmış. O gün aldığı dersten hatırında kalan parçayı 5 yaşının latif telaffuzuyla, müterennim sesiyle, her kelimeyi çeke çeke Arap bebeğine belletmeye çalışan sel akar, kum kalır. Küçük kız kırkık saçlı alnını kaldırarak baktı. Genç kadın kendi kendisine iki diyordu. Çocuk saatten sonra annesine baktı. Bir şey söylemiş olmak için 2 kere çaldı, değil mi anne? Dedi. O başını eğerek tasdik ediyordu. Çocuk biraz tereddütten sonra anne dedi. Bey baba yine bekleyecek miyiz? O cevap vermedi. Evet bekleyecekler. Hep böyle bekleyecekler. O zaman kağıdı tekrar aldı. Şimdi gelsin, ona yine muhabbetle baksın, bu imzasız kağıdı parça parça edecek, büsbütün mahvetmek için işte şu sobaya atacak, buna inanmayacak, kocasının bu haber verilen hıyanetine inanmayacaktı. Mümkün mü? Ya Rabbi! Demek bu ikide bir de gece yarılarına kadar imtidad eden teahhürler, ara sıra bütün bir gece süren gaybubetler, bunlar hep bir hıyanetten başka bir şey değil miydi? Kalem refiklerinden birini davet edilmiş olmak, Taksim bahçesinde nasılsa geç kalmak, Kadıköy'ünden vapuru kaçırmak, demek bu özürler, kendisinin bir müsamaha ile inanmak isteyerek kabul ettiği bin türlü vakalar, bunlar hep yalan, yalnız işte şu gözlerinin altında çirkin bir istihza ile sırıtan yazılar mı sahihti? Ona ismiyle, evini bütün tafsilatıyla haber veriyorlar, İsterseniz tahkik ediniz diyorlardı. Demek bu inkar edilemeyecek, aksine ihtimal verilemeyecekti. Bu hakikat onu eziyordu. O zamana kadar tahammül olunmuş şeyler, kocasının ağzından birer makbul özür şeklinde işitilmiş sözler, aralarında olanca azme rağmen bilinmeyecek sebeplerden doğan kavgalar, o her vakit affedilen tahkirler, bir dakikada mazinin bütün tatlı gafletini silerek birden karşısına çıkmış ve kendilerini affolunamayacak, tahammül edilemeyecek hakikatleriyle göstermiş idiler. O vakit azabından ta içinden şişerek vücudunu saran bir ihtilaç ile kollarını uzatarak ellerini kilitliyor, kemiklerini kırmak istiyormuşçasına bu kolları gererek kıvırıyor, uzatıyordu. Bağırmak, ağlamak için büyük ihtiyaç vardı. Fakat inanmak istemiyordu. Şimdi gözleri yavaşça bu kağıt parçasından kalkarak duvara, yüksekte bir gölge içinde duran onun resmine dikiliyor. Bu çehrenin üstünde şu hıyanetin bir tekzip bürhanını keşfetmek istiyordu. O vakit birkaç dakika içinde izdivaç hayatının müteferrik saatlerini tekrar yaşadı. Bu gözlerine karşı tebessüm eden çehrenin üstünde seri bir tevali ile elvah birbirini kovalayarak geçti. İlk önce onu biraz titreyerek, biraz sıkılarak, ellerinin içinde beyaz eldivenlerini buruşturarak karşısında, işte şurada, o ilk önce bütün titrek sedası ile, o ilk sözleri söylerken yüzüne bakamayarak perişan ve lerzan görüyordu. O gece şüphesiz onu seviyordu. Evet, yalnız onu. Bu zavallı genç kız o gece onu böyle karşısında seyrederken, dinlerken bu gece samimiyetini hep muhafaza ederek münevver ve mesut devam edecek zannetmiş idi. Sonra yine onu başka bir levhada görüyordu. Bir gün sabahleyin henüz uyurken birden uyanarak gözlerini açmış ve onu yanında biraz doğrularak gözleri hayran bir temaşa ile yüzüne merküz görmüştü. Böyle uyurken seyredildiğine utanarak bir hicap sayhasını saklayamamak üzereyken o bir uzun buse ile bu açılmaya müheyya ağzı kapamıştı. Bu buseler, lakin o zaman hayatı bütün buseler içinde geçiyordu. Hayatı böyle müebbet bir aşk busesi zannediyordu. Nihayet bir gün bu buselerin altında ilk zehir cüryasını hissetmişti. Hiçbir sebep mütesevver değilken bir gün bir saniyelik zaman içinde böyle bir Buse'nin hafayasında ta ruhu üşüten bir şey duymuştu. İşte ilk korku bu saniyede başlamıştı. Bu korku müphem bir histen ibaret olarak devam etmiş olsaydı o kendisini tatlı bir rüya içinde sallayarak aldatacak, aldatarak bahtiyar olacaktı. Bir gün, pazar günü, o evden çıkarken yüzüne bakmayarak belki bu gece geç gelirim demişti. O, niçin sualiyle yüzüne bakarken onun yalan söyleyenlere mahsus bir tavır ile şemsiyesinin bağını iliklemeye çalışarak "Bugün pazar, belki arkadaşlarla beraber kalmak lazım gelirse" deyişini işte hala görüyor. İlk yalan. Bu ilk yalana inanmak için o gece bütün çalışmış, gelinceye kadar nefsiyle uğraşarak uyuyamamıştı. Nihayet geldiği vakit bir tesliyet kelimesi, bir itizar sözü bekledi. "Uyuyamadınız mı? Hayır, sizi bekliyordum." Bunun üzerine ondan yalnız bir söz işitseydi, o gecenin ıstıraplarını derhal unutacaktı. Fakat o hiçbir şey söylemedi. Hatta acele soyunduktan sonra yatağına girerken bu sesinde müçtenip bir temas vardı. Yorgunluktan kırılmış bir adam şeklinde yatağa atıldı. "Uyuyalım güzelim," dedi. Uyudu. Bu gece yatağın içinde işitilmesin diye başını yorgana sokarak nasıl için için ağlamıştı. Bundan sonra ağlamalar tevali ediyor, hatta o bu gözyaşlarından sıkıntısını bile saklayamıyordu. Arada bir sokulgan bir kedi tavrıyla ona sürünerek, yaltaklanarak, "Bir daha ağlamayacaksın değil mi güzelim? Beni yine eskisi gibi seviyorsun değil mi? Bakayım gözlerine, işte evet diyorsun," der. Bir aralık bu sokulgan kedi fırlayarak, pamuk pençelerinin içinden keskin tırnaklarını çıkararak, "Yok, bakınız artık çok oluyor. Vaktimizi ağlamakla geçiriyoruz. Beni büsbütün evden soğutacaksınız," derdi. Bu sözü ilk işittiği vakit ne kadar bir zamanlık kadındı. Henüz 6 aylık. 6 ayda bu zavallı genç kadın ağlamak için zaman bulduktan sonra gözyaşlarından bıkılmaya, hatta bu kendisine söylenmeye bile başlamıştı. "Elim Hülya İnkisarı." Genç kızlık hayatı ile son bağ işte bu söz üzerine kopmuştu. Demek o evden bir parça soğumuştu ki büsbütün soğumasına da bu gözyaşları sebebiyet verecekti. O vakitten sonra onun yanında ağlamamaya başlamıştı. Ara sıra birden gözleri dolar, bunlar boşanmak üzere olur. Sonra şiddet bir cehd ile gözlerini sıkarak cereyana müheyya yaşları kuruturdu. Lakin bir gün buna muvaffak olamadı. Ona bir gün haber vermişti ki, bir kadının bir erkeğe hediye edebileceği en güzel şeyi taşımaktadır. Bundan mesut olacak, sevincinden boynuna sarılacak zannediyordu. O taştan bir sanem şeklinde durmuş, mütehayir gözleriyle ne olduğunu anlamayarak baktıktan sonra "biraz erken" demişti. Babalık saadetinin ilk telkin ettiği kelime bu olmuştu. Halbuki kocası fena kalpli bir adam değildi. Onun iyi bir adam olduğuna kanaati vardı. O halde bu ağlatacak şeyler neydi? Yalnız beyinlerinde bir anlaşılmamazlıktan ibaret bir şey mi? O vakte kadar bu adama kendisini sevdirmemiş olduğuna azim bir azap ile gözyaşları boşanmıştı. Fakat o bu gece hiddet etmedi. O sözün tesirini izale için çırpındı. "Latife güzelim, insan bir latifeden bu derece müteessir olur mu? Hem ben senin için söyledim, düşün bir kere. Ya bir kız doğurursan 20 sene sonra iki hemşireye benzeyeceksiniz." Parmaklarını okşayarak, saçlarını öperek af istiyordu. Affetti, her zaman affediyordu. Bundan sonra hep o anlaşılmamazlıktan tevellüt eden şeyler vuku buldukça affederdi. Sonra çocuk doğunca birden bir tebeddül oldu. O lohusa yatağının içinde süzgün yatarken kocasının yanı başında iskemleye oturmuş hüngür hüngür ağlıyor gördü. Onu birinci defa olarak ağlıyor görmüştü. Bu adamın bu gece gözlerinden dökülen yaşlar bütün bir senelik ıstırapları siliyordu. Bundan sonra hep iyiydiler. Yahut o ilk sene Alışılmamış şeylere artık bu sene alışarak, arkadaşlara davetleri, gezmekte deahürleri tabii buluyor. Hatta bunlar biraz daha sıkça tevali etmekle beraber sanki fark etmiyordu. Oh, nihayet o büyük vaka. Şimdi gözlerinin karşısında ve çehrenin Gazup ve Hadid. O her zaman gülen gözlerin birden ateşler saçarak yaklaştığını, bir hiçten tevellüt eden bir münazaa içinde müthiş bir hamle. Gene kadın bu vakayı hatta hayalinde bile ikmal etmiyor, kadınlık gururu isyan ederek düşündükçe titrememek için hatırasını eksik bırakıyordu. Nihayet o da artık kocasını harbi ilan etmiş ve bu senelerce sürmüştü. Öyle zamanlar olurdu ki günlerle gelmezdi. Öyle geceler geçerdi ki bir yataktaki düşman sıfatıyla bir söz söylemeyerek uyurlardı. Artık birer düşman olmuştular. Fakat evet, bunu genç kadın pek iyi bilirdi. Ona en düşman olduğu zamanlar, en ziyade sevdiği zamanlardı ve pek emindi ki o da ağır tahkirleriyle, hırçınlıklarıyla beraber onu seviyordu. O halde bu neydi? Ne için bir türlü mesut olamıyorlardı? Aralarında hüküm süren bu harp nereden geliyordu? Ondan nefret etmeye çalışır, lakin nefrete çalıştıkça aksine ona daha ziyade takarrüp etmiş bulunurdu. Onu bir kötü adam sıfatıyla telakki etseydi, teneffürde muvaffak olacaktı. Fakat onu pek iyi bir adam olmak üzere tanıyordu. Eğer iyi olmasaydı, her vakadan sonra ricci bir hareket ile karısına gelişleri, dizlerine yatıp zorla güldürmeye çalışarak barışışları olur muydu? İşte o büyük dargınlıktan sonra da çocuğun kızamık meselesinde öyle olmamış mıydı? Bir gece çocuk ilk ateşten kurtulduktan sonra bütün ev halkına bir musibetin indifağı akibinde gelen neşve meyelanı, bu adamı da karısının avuşuna atarak akibet af talebine kadar sevk etmemiş miydi? Eğer o iyi bir adam olmasaydı böyle mi olacaktı? Onun asıl tesliyeti kocasının bu sıfatıydı. 6 seneden beri fena günleri unutturan yalnız buydu. Hiç düşünmüyordu ki bunun içinde bir hiyanet olabilir. Evet, hiç düşünmemişti yahut düşünmek istemiyordu. Onu bundan mutahhar görmek arzusu o kadar şedid idi ki hiyanet ihtimalini ihtar edebilecek şeyleri ihtimam ile zihninden çıkarmıştı. Şimdi genç kadın biraz daha iyi görmek için gözlerini süzerek duvarda bir gölge içinde duran bu çehreye bakıyor. Ona ümitsiz vaziyle bu zanda yalan imiş demek istiyordu. Perişan gözleri şimdi dizinden halıya düşen kağıdın ifşa ettiği hakikatin muahaze eden sualiyle doluydu. Çocuk şimdi Arap bebeğine dersini belletmiş olmak İtminaniyle kolunu uzatarak başını koymuş, bebeğini de kolunun üstüne yatırarak tatlı bir uyku mukaddemesine nefsini salıvermek üzereyken saat uzun bir hırıltı ile bir daha vurdu. Çocuk sıçradı. Kaçı çaldı anne? Babam yine gelmeyecek. Yine gelmeyecek ve bu defa niçin gelmeyeceğini biliyordu. Böyle kaç gece onu beklerken saati dinleyerek aldanmıştı. Fakat bu gece şu aldanabilmek tesliyetini bir kağıt parçası gelip elinden almıştı. Bir araba evin camlarını sarstı. Genç kadın son bir ümitle başını uzatarak çocuk ayağa fırlayıp bir parmağını kaldırdığı küçük eliyle mevhum bir heyeti sükute davet ederek dinlediler. Araba tevakkuf etmeyerek geçti. O zaman genç kadın asabi bir tehevvür ile eğildi. Kağıdı aldı. Avucunda sıkarak ceketinin cebine soktu. Çocuğu bileğinden yakalayarak gelmeyecek, baban gelmeyecek, biz yalnız yemek yiyeceğiz diyor. Avucunun içinde bu ince bileği sıkıyordu. Çocuk evvela annesinin yüzüne baktı. Sonra bu çehreyi o kadar perişan, gözlerini öyle ateş içinde gördü ki annesinin sinirli tazikiyle acıyan bileğini çekmeye çalışarak dudaklarını büktü. Medit bir nefesle içini çekerek nihayet ağlamaya başladı. O vakit genç kadın çocuğu kucağına alarak, sinesine basarak, o da saatlerden beri akamayan gözyaşlarını salıverdi. Ve böyle anne ile çocuk ağlayarak baba yeri boş duran sofraya oturdular. Böyle kaç geceler yalnız yemeğe mahkum olmuştu. Fakat o zaman bir feragatle bu yalnızlığa katlanır, kocasının yine kendisine bütün huysuzluklarıyla beraber meftun, avdet edeceğine itikad ederek tesliyet bulurdu. Şimdi çocuk annesine biraz neşve vermek için endişeli gözleriyle ara sıra dirseklerini sofraya dayayarak başını ellerinin içine almış, düşünen çehresine tekrar gözyaşlarını salıvermemek için azmeden bir nazarla baktıktan sonra dadısıyla gevezelikler ediyor, Arap bebeğinin sofraya alınmadığından şikayet ederek, ''Ya o da acıkırsa değil mi dadı? Ama gece ben meme veririm.'' diyordu. O işitmiyor, şimdi fikrinde uyanan metin bir azm ile bu müthiş hakikate vukufundan sonra o zamana kadar zebun ve mağlup devam etmiş zaafına kaim olan kuvvetle bir şey yapmak, böyle devam edemeyecek olan bir hayatı kurtarmak için beşer takati fevkinde bir çare icat etmek istiyordu. Onun kalbinde bir necabet mayesi olduğundan emin idi. Bütün mazi bu müthiş hakikat ile beraber yıkanabilecek bir lekeydi. Bunu biliyordu ve bu zavallı aldatılmış kadın her şeyle beraber bunu da affedecekti. Lakin istiyordu ki kocası tamamıyla kendisinin, yalnız kendisinin olsun. Şimdi sofrada kendi kendisine, ah o kadın diyordu. Demek kocasına o daha evvel tasarruf etmiş idi. Demek kocası kendisinden ziyade ona ait bir şeydi. İşte hafsalası bunu kabul etmiyordu. Şimdi bütün o 6 senelik hayat, olanca ıstıraplarıyla beraber, bu geceye nispetle bahtiyar olan o hayat, bu kadınla paylaşılmış, belki en güzel bir kısmı bu fahişeye bırakılmış bir hayat idi. Bütün kendisinden çalınan muhabbetler, diriye olunan buseler ona verilmiş idi. Bugün ilk defa olarak bir busenin içinde fark olunan o zehir cürası, bu kadının dudaklarından bakiye bir katraydı. Şimdi kendisini de televüs etmiş buluyor, nefsinden istikrah ediyordu. Onun yanından çıktıktan sonra kendi yatağına gelen, henüz onun buseleriyle rahatıp ve mühtez dudaklarına bir firari buse tasadduk etmek için ağzına dokunduran, onun raihasıyla mestiken, başını saçların içine sokarak hülyasıyla yine onu arayan, yanı başında uyurken onunla ikmal edilmemiş bir celeseyi rüyasında takip eden bu adam, şu saf ve pak genç kadını bir fahişeye şerik ederek telvis eylemiş idi. Ya Rabbi, bunu niçin yapıyordu? Madem ki onu seviyordu, niçin kendisini ifade etmişti? Bu bir muvakkat hata, bir gaflet kazası da değildi. Böyle senelerce aldatılmış, senelerce hıyanete uğratılmış idi. Ya çocuğu? Bu münasebete yalnız kendisi değil, şu melek de feda ediliyordu. Henüz itmam edemediği gözyaşları içine dökülerek, babasının niçin gelmediğine vakıf olamayarak, sebebini sormak için büyük bir arzu duyarken cesaret edemeyerek, kaşığının içinde çorbası bir şehik ile tıkalı, boğazından geçecek yol bulamayarak, hayatının en bahtiyar devresinde, sofrada matem duymasına nasıl razı oluyordu? Hayır, bu devam etmeyecekti. Şimdi bir çare bulmak istiyordu ki bütün bu şeyler silinip gidecek, meşhum bir rüya hükmünde kalacaktı. Bilse, o çarenin ne olabileceğine karar verse, sonra bir aciz yiyesiyle vücudundan tekrar bir ihtilaç seyalesi aktı ve artık çocuğuna bakmaya cesaret bulamayan gözlerini indirerek yavaş yavaş önünde boş duran tabağına yaşlarını salıverdi. Ertesi gün sabah olduğu zaman karar vermişti. Bu büyük şeyi yapacak, gidip bu kadına yalvararak kocasının kendisine bırakılmasını isteyecekti. Öteki bu sabah yatak odasının kapısı yarım açılarak hizmetçinin sesi, "Sizi bir hanım istiyor, mutlaka görmek için ısrar ediyor," diye haber verince hayret etmişti. Yavaşça onu uyandırmaktan ihtiraz ile yatağından süzülerek, "Bir hanım mı beni bir hanım mı istiyor, diyordu. Buna inanamıyordu. Onu hanımlar da görmeye gelir miymiş? Çıplak ayaklarına çoraplarını çekerken, uzun kırmızı gecelik gömleğinin üstüne kürk kaplı beyaz harmanisini atarken, hala hizmetçiye şüpheli gözleriyle, böyle sabahleyin bir hanımın gelmiş olmasında bir latife olup olmadığını anlamak isteyen bir istifsar ile bakıyordu. Odadan çıkarak ayaklarının ucuna basa basa ilerledi. Misafiri, kadın misafirlerine alışılmayan bu evde, bu hanım misafiri karşıda yemek odasına almışlardı. Kapının aralığından baktı. Evet, bu bir hanımdı. Siyah çarşafıyla yüzünde kapalı duran peçesiyle, siyah eldivenli elini yemek masasının kenarına dayayarak, şüphesiz bu evde oturmaya cesaret bulamayarak ayakta duruyordu. O, bu hanım misafiri kabul edebilmek için bir intizama ihtiyaç görerek dağınık saçlarını toplamaya, başının üstünde iliştirmeye çalıştı. Sonra yavaşça kapıyı itti. İçeri girdi. Bir mühip adalet heykeli şeklinde duran genç kadın yalnız o zaman peçesini kaldırdı. Hayatının saadetini alan bu mahlukun üzerine yükseklerden inen bir ismet nigahiyle bakıyordu. Bir aile anası sıfatının ulviyetini, nefsini bir ihtiram halesi içinde tutan bu kadının karşısında onun olanca zelil hayatı ezilmişçesine biraz titreyerek sordu. Beni mi istiyordunuz efendim? O tereddütsüz, gözlerinde bir şerare ile cevap verdi. Evet, sizi. Daha doğrusu senelerden beri zapt olunmuş kocamı istemeye geldim. Bu seste bir çelikten azmin kuvveti, müthiş bir adaletin mehabeti vardı. Öteki birden anladı. Kendi kendine, ''Ah, şu bizimkinin hanımı, lakin hasba fena değilmiş.'' diyordu. Şimdi bu iki kadın, her şeyden evvel kadın olan bu iki vücut, bir seri nazarla birbirini muayene ediyorlardı. O birden kocasını almaya gelen bu kadında bir güzellik, kendisinin mensup olduğu sınıfta görülemeyen, yalnız ismet sahibi kadınlara mahsus bir ulvi güzellik bulmuştu. O da bu karıyı güzel buluyordu. Yuvarlak çehresi, çukur çenesi, enli karışık kaşları ile herhalde güzeldi. Fakat bütün hüviyetinden soğuk bir hava uçarak bu vücudun üzerine lekeli karlar serpiyordu. Biraz sesinde istihza ile, ''Kocanız mı efendim? Lakin yanılıyorsunuz, ben kimsenin kocasını zapt etmedim.'' O bu cevabı beklerdi. O zaman başladı. ''Ne lüzumu var? Niçin yalana hacet görüyorsunuz? Ben buraya sizinle kavga etmek için gelmiyorum. Emin olunuz ki size hiçbir sebeple husumet etmek için kendimde hak bulamıyorum. Ben sadece buraya sizde kalmış olmasında pek ziyade ihtimal bulunan bir hisse, kadınlık hissine müracaat maksadıyla geliyorum. Beni anlıyorsunuz değil mi? Sizden kocam almaya değil, çünkü muktedir olamıyorum, istemeye geldim. Bu sizin elinizde bir şey. Bütün bir ailenin saadeti sizin yalnız bir sözünüzle mümkün olacak. 6 senelik gözyaşlarını yalnız siz silebileceksiniz. Onunla münasebetiniz neden ibarettir, nasıl başladı, ne kuvvetle devam ediyor, bunları tetkike lüzum görmüyorum. Yalnız şunu biliyorum ki, o benden ziyade size ait bir şeydir. Benden kaçarak size geliyor. Halbuki o benim kocamdır. Ancak benim olmalıdır. Onun üzerinde benden başka herkesin hakkı sona ermiştir. Bu hakikati bir kadın sıfatıyla anlıyorsunuz, değil mi? Siz bilseniz, İhtimal bunu düşünmediniz, benim bütün hayatımın saadetini beraber gasp ettiğinizi düşünmediniz değil mi? O dün gece, birçok geceler gibi buradaydı. Bütün geceyi burada geçirdi. İhtimal şimdi beni görmek için gelirken onun yanından çıkarak geldiniz. Fakat biliyordunuz ki onun karısı bu gece, birçok geceler gibi hiç uyumamıştır. Ölümler, cehennemler içinde yaşamıştır. Daha hiçbir şey bilmeyen kızım, bir de kızımız var, görseniz 5 yaşında bir melek, o da sabaha kadar uykusunda içini çekti. Bunları bir evin içine nasıl müthiş bir musibet serptiğinizi elbette bilmiyordunuz değil mi? Bilseydiniz ona, hayır benden gidiniz, sizi evinizde bekleyen bir kadın, bir çocuk var. Bu gece onların dökecekleri yaşlara ben sebep olmak istemem, derdiniz. Cevap vermeyin. İşte bakınız, gözlerinizi indiriyorsunuz. Sürmeye mecbur olduğunuz hayat içinde henüz sönmemiş, ölmemiş bir his, bir zevce, bir ana olmak üzere yaratılmış bütün mahluklarda mevcut olan bir şey, beni buraya getiren, size, işte yalvartan azabın dehşetini tekrar ediyor değil mi? Şimdi söyledikçe kendisine de rikkat geliyor, bir fahişe karşısında olduğunu unutuyor, sadasında ufak bir teessür lerzisiyle yalvarıyordu. Devam etti. Ona bütün ıstıraplarını anlatacak cümleler buldu. Öteki karşısında titreyen bu ıstıraba karşı bir söz bulamayarak sıkılıyordu. İkide bir de, lakin efendim diye ne söyleyeceğini bilmeyerek başlıyor, fakat bütün hayatının azabıyla önünde kalbini döken bu bedbaht zevcenin karşısında devam edemiyordu. Sonra birden mağlubiyetin nefsine giran geldi. Bu kadının karşısında kendisini zayıf ve mukabeleden aciz görmekten, bu İsmet'in huzurunda kendi zilletini hissetmiş olmaktan mütevellit bir feveran ile, bir aralık kadın hissiyatı uyanmaya başlayan bu vücutta bütün asıl mahiyeti ayağa kalktı. Birden doğan bir hisle bu kadını, o adamın güzelliğinden bir eza hissettiği şu karısını tahkir etmek istedi. Lakin, tuhaf bir müracaatınız var, dedi. Kocanızı gelip benden isteyeceğinize, onun için zapt etmek çarelerine teşebbüs etmiyorsunuz. Genç kadın, şimdi karşısındakinin artık kadınlığa bir an için avdet etmek üzere olan bir vücut değil, bir sefile sıfatıyla harbe hazırlandığını anladı. Sesinde biraz yükseklikle cevap verdi. Onu benden evvel siz zapt etmiştiniz. Niçin büsbütün muhafaza etmediniz? Niçin bir genç kızın hayatını zehirlemesine müsaade ettiniz? İşte şimdi onu sizin elinizden kurtarmak mümkün olmuyor. Buna kifayet edecek kuvvet yok. Öteki şimdi iskemlelerden birini çekmiş, oturmuş, ucunda terliği sallanan ayağını bir ayağı üzerine atmış, müstehzi bir nazarla hala ayakta duran bir genç kadına bakıyordu. Bir dakika durdular. Şimdi söze hangisi devam etmek lazım geleceğinde mütehayir idiler. Nihayet sordu. O halde ne yapmak lazım geliyormuş? Hanımefendinin kocasını her akşam evlerine kadar getirmeli miymiş? O bu tahkire de sabretti. Hala bu kadında kalmış olmasına ihtimal olan hisse müracaat etmek istiyordu. Bana niçin böyle istihza ile mukabele lüzum görüyorsunuz? Ben size haber vermiştim ki kavga etmek fikriyle gelmedim. Size demek istediğim, sizden görmek ümidinde bulunduğum şey o kadar sade ki. Siz bu adamı sevmiyorsunuz yahut nasıl tabir edeyim? O sizin için işte herkes gibi bir adamdır, esvabınızın masrafını görecek adamlardan biri. O birden isyan etti. Lakin siz beni tahkir ediyorsunuz. Benim evimde yüzüme karşı, türlü zarafet süsleri altında beni tahkire gelmişsiniz. Bu hiddet etmeye vesile arayan kadının karşısında, şimdi o da metanetini kaybediyor, titriyor, bu kırmızı gömleğinin içinde kaynayan mahlukun üzerine atılmamak için nefsini tutuyordu. Sonra onu iskemlesinden fırlayarak kavgaya hazırlanan birisi gibi ayağa kalkmış görünce bütün sabrı azmi mahvoldu. Evet dedi. Sizi tahkir ediyorum. Mesut ailelerin musibetine sebep, namussuz evcelerin saadetine düşman olan sizi tahkir ediyorum. Sizden nefret ediyorum, anlıyor musunuz? Bizim kocalarımızı çalan sefiller. Şimdi titriyor, bütün saadetinin izmihlal intikamını bu karıyı tahkir etmekle almak istiyordu. Öteki artık çıldırmış gibiydi. Omuzlarından kürkü kaydı, bir adım ileriye attı, fakat yalnız bir adım. İkincisini atmaya müsaade etmeyen kahve bir çiftel omuzlarından tuttu. O zaman bu iki kadın karşılarında onu gördüler. O deminden beri orada, kapının arkasında dinleyerek duruyor. Bu 20 dakikalık zaman bir tasfiye hayatı kadar onun üzerinde tesir icra etmişti. Evvela karısını, henüz gözyaşlarının izi kaybolmamış duran solukça ve süzgünce siması ile, siyah çarşafı içinde uzun ve latif duran endami ile bu genç kadını, saçlarının dağınıklığında, çehresinin sabah halinde, kırmızı gecelik gömleğinin altında mülevves ihtisaslar ifşa eden dolgun vücudunda, bütün hüviyetinde bir soğuk mana uçan karının karşısında görünce, aralarında mevcut olan tezat gözlerinin önüne dikilmiş, birini pak ve nezih, diğerini sefil ve zelil göstermişti. Sonra karısının sedasındaki rikkat, kalbine zen istirham edası, berikinin istihzasında vicdanını isyan ettiren cüret, birden bunu tokatladıktan sonra ötekinin ayaklarına atılmak hissini vermişti. Aman ya Rabbi, bu kadını, bu mukaddes ve muhterem saadet melekini, şu türlü kollar arasında aşkı satan fersude mahluk için mi bedbaht ediyordu? Bir dakika içinde bütün ona döktürdüğü yaşlar gözünün önüne geldi. Bütün reva gördüğü haksızlıklar vicdanında dikildi. Şimdi ona ne kadar merbut, bundan ne kadar uzak olduğunu anlıyordu. Bunu anlamaktan şu dakikaya kadar kendisini men eden şey neydi? İşte şimdi bir hamleyle kendisini bu mezelletten dışarıya atacak, ailesine bütün varlığını vakfetmek için zevcesinin ayaklarına düşecekti. Bu karıyı zevcesinin üzerine yürüyor görünce gözleri bulandı. Bir yıldırım süratiyle kapıyı açarak girdi. Onu demir pençelere benzeyen kahve elleriyle omuzlarından tuttu. O vakit hafifçe elinin tersiyle bu kadını itti. Zevcesine giderek iki ellerinden tuttu. Bir istirham nazarı içine bütün o güne kadar yapılmış hataların affı ricasını koyarak beni affetmeliyim. Ben yalnız seni seviyorum ve yalnız senin olacağım dedi. Sonra gözlerinde iki saadet katresi beliren bu simaya çekerek dudaklarını uzattı. O güne kadar beyinlerinde bir uçurumun boşluğu dolmak mümkün olmayan bu karı koca, hayatlarını artık tamamıyla rapt edecek olan ahdı, ikinci nikahı, şimdi tevehhürünü bir istihza kahkahasıyla örtmek isteyen bu sefilenin yanında, saf bir sadakat buğsesi arasında mühürlemiş oldular.